Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 27.
26. kısım, sofra sohbetleri. Meclise ve basına yasaklanan siyasi oyunlar Mustafa Kemal'in içki sofralarında oynanmaya devam etti. Türkiye'yi Ankara'dan İsmet İnönü ve bakanları yönettiği için bu sofra hükümetin merkezi sayılmazdı. Ancak Gazi Paşa yeni fikirlerin kaynağı, münakaşaların hakimiydi ve onun masasında parlak meslek hayatları doğuyor ya da yıkılıyordu. Sofrabaşı toplantılarıyla ilgili öykülerden birinde bir konuğuna rakının yanında en iyi ne gider diye sorduğu ve ev sahibinin damak tadını bilen konuğun leblebi yanıtını verdiği anlatılır. Bunun üzerine Mustafa Kemal yanlış der, rakının en iyi mezesi güzel bir sohbettir. Dolmabahçe Sarayı'nda 1932'de verilen bir partide eski İstiklal Mahkemesi'nin ateşli üyesi Doktor Reşit Galip kadın öğretmenlerin Ankara Halk Evi'nde sahneye çıkmalarını yasaklayan Maarif Vekili Esat Mehmedi Sagay eleştirmişti. Mustafa Kemal eskiden öğretmeni olan vekile karşı biraz daha saygılı olmasını istedi. Reşit Galip rakının verdiği cesaretle reddedince ona masayı terk etmesini söyledi. "Hayır," dedi Reşit Galip, "burası sizin değil, milletin sofrası." Mustafa Kemal öyleyse ben ayrılayım diyerek başka konuklarla birlikte salonu terk etti. Dipnot Bozdağ Atatürk'ün Sofrası sayfa 77-80. Yine de Reşit Galip'in cesareti ve reformları içtenlikle desteklemesinden etkilenerek bir süre sonra onu Maarif Vekilliğine getirmesi için İsmet'i ikna edecekti. Reşit Galip'in bakanlığı sırasında İstanbul Üniversitesi yeniden yapılandırıldı. İlahiyat Fakültesi kapatıldı ve eski öğretim kadrosunun büyük bir bölümü görevinden uzaklaştırıldı. Boş kalan kürsülere Nazilerin antisemitik yasaları nedeniyle işlerinden atılmış Alman Yahudisi akademisyenler getirildi. Bu akademisyenlerin Türkiye'nin yüksek öğrenim kurumlarına ve genel olarak ülkeye katkılarının değeri çok büyüktür. Osmanlı döneminde Darülfünun yani Bilimler Evi adıyla tanınan İstanbul Üniversitesi vasat bir taşra öğretim kurumuna dönüşmüştü ama artık gerçek bir öğrenim merkezi oldu. Göç eden başka bazı Alman profesörler başkentte bir üniversite kurmak ya da vergiler hakkında ve diğer konularda hükümete danışmanlık yapmak üzere Ankara'ya gittiler. Alman akademisyenler ülke sorunlarını çözmek için batılı fikir ve deneyimleri uygulayan bir Türk düşünür ve uzmanlar kuşağı yetiştirdiler. Dipnot, ayrıntılar için Grothusen, sayfa 71-81. Osmanlılar çok uzun bir süre yabancı danışmanlara başvurmuşlardı ve Mustafa Kemal de bu uygulamayı daha büyük bir ivedilik duygusuyla sürdürüyordu. Ama ülkenin öğütücü bürokrasi çarkları bir yana, yoksulluğunun da daha temkinli adımlar atmayı gerektirdiği bir dönemde, yabancı yeteneklerin arasından en iyilerini seçme fırsatını yakalayan Reşit Galip oldu. Tıpkı Mustafa Kemal gibi o da eğer ülke ilerleyecekse dış dünyaya açılan pencerelerin tümüyle açık tutulması gerektiğine inanan bir milliyetçiydi. Kaçınılmaz olarak Reşit Galip düşmanlar edindi ve 11 ay sonra görevden alındı. Asık suratla emekli hayatı yaşarken Mustafa Kemal onu Çankaya'ya davet etti. Birkaç kadeh içince kenarda bekleyen iki askere göz kırptı ve askerler Reşit Galip'i iskemlesiyle birlikte kaldırıp Mustafa Kemal'i yanına kadar getirdiler. Doktor dedi Gazi, işte biz böyle bindiririz ve indiririz. Dipnot, Elman, sayfa 238-241. Bozdağ Atatürk'ün Sofrası, sayfa 77-87. Afet İnan, sayfa 208. Mustafa Kemal'in İngilizce Fox, yani tilki adını verdiği kırma köpeği, Müslüman geleneklerine aykırı olarak yatak odasında uyur ve yemek masasının altında otururdu. Bir akşam Reşit Galip'in pantolon paçasını kemirince Mustafa Kemal konuğuna yeni bir takım ısmarlayarak özür diledi. Ama Fox'un sonu acıklı oldu. Efendisinin elini ısırdı ve Atatürk onun uyutulmasını kabul etti. Ankara'daki orman çiftliğinin müdürü köpeğin cansız bedenini doldurup bir vitrinde sergilemenin Cumhurbaşkanı'nın hoşuna gideceğini düşündü. Ama Mustafa Kemal büyük bir öfkeyle derhal ortadan kaldırılmasını istedi. Dipnot Atay Çankaya sayfa 561-562, Grand'a sayfa 193-197. Hayvanları çok severdi. Bir akşam yemeği sırasında ahırında bir tayın dünyaya geldiği haberini alınca anneyle yavrunun Çankaya Köşkü'nün tören salonuna getirilmelerini emretti ve atlar parke döşemenin üzerinde ayakları kayarak dolaşmak zorunda kaldılar. Dipnot adı geçen eser sayfa 224-225. Başka bir akşam yemeğinde ızgara bıldırcın ikram edilirken arkadaşı Salih Bozok konukları eğlendirmek amacıyla canlı bir bıldırcını salona getirdi. Bıldırcın Mustafa Kemal'in kucağına konuverince bir daha bu yemeği yemeyeceğine yemin etti. Dipnot adı geçen eser. Sayfa 199-200. Gazi'nin çevresinde çok uzun süreli kavgalar da yaşanıyordu. En iyi bilinen İsmet İnönü ile İş Bankası grubu arasında yaşanan kavgaydı. Mustafa Kemal'in de bankada hissesi vardı ve Salih Bozok, Kılıç Ali, Mahmut Soydan gibi mutat zevattan bazıları yönetim kurulunda yer alıyordu. İş Bankası'nın para basma yetkisini yabancıların sahip olduğu Osmanlı Bankası'ndan devralması önerisine İsmet kesinlikle karşı çıktı. Bunun yerine 11 Haziran 1930 tarihinde İsmet'in sıkı anti-enflasyonist para politikasını yürütmek için Türkiye Merkez Bankası kuruldu. Dipnot Özerdim, sayfa 107. İş Bankası bir bakıma partizanların çıkarları doğrultusunda hareket ediyor, rejim yanlısı yayıncıları destekliyor ve hükümetin dostu olanları kayırıyordu. Dipnot, Milliyet'in ardılı olarak Mahmut Soydan tarafından yayınlanan Tan gazetesini İş Bankası finanse ediyordu. Sertel, sayfa 189. Mustafa Kemal'in çiftliklerinin hesabı da bu bankadaydı. Soyak, cilt 2, sayfa 686. Ancak bankacılık yasalarına da kesinlikle saygılıydı. Reşit Galip'in Dolmabahçe Sarayı'ndaki yersiz konuşmasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal arkadaşlarının Madame Vera adlı bir beyaz Rus göçmenin Beyoğlu semtinde işlettiği Rose Noir adlı gece kulübüne götürmüştü. Madame Vera seçkin müşterisine gece kulüplerinin halkın eğlenmesini sağlayarak yararlı bir görev üstlendiklerini anlattı. Ama kulübünü yeniden dekore etmek için istediği banka kredisini alamamıştı. Mustafa Kemal Madame Vera'ya 15 bin lira kredi verilmesi için İş Bankası'na hemen orada bir mektup yazdı. Ertesi sabah İstanbul Şubesi Müdürü teyit için Mustafa Kemal'in sekreterini arayınca her zamanki işlemlerin uygulanması kendisine söylendi. Madame Vera istenilen kefili bulamayınca krediyi alamadı. Dipnot: Hasan Rıza Soyak'ın anlattıklarını cilt 1 sayfa 22-28, Rose Noir adlı kulüpte baş garson olan Vladimir de onaylıyor. Bozdağ Atatürk'ün Sofrası, sayfa 89-93. Ama Mustafa Kemal'in bar işleten kadınlara para yağdırdığı söylentilerinin yayılmasının ardında sekreteri Tevfik Bıyıklıoğlu'nun olduğu düşünülüyordu. Abbas Hilmi adlı bir Mısır prensinin petrol arama izni başvurusunun işlemlerini hızlandırmak bahanesiyle Tevfik'in rüşvet istediğini kanıtlanması pek uygun oldu. Bu nedenle Afganistan'a elçi olarak gönderilmesi onun cumhurbaşkanı çevresindeki düşmanlarını sevindirdi. Dipnot Soyak cilt 1 sayfa 24-28. İş Bankası'nın genel müdürü Celal Bayar, bazıları yabancı firmalar tarafından desteklenen çeşitli projelerle karşısına çıkan iş adamlarıyla görüşüyordu. Bütün projelerin hükümet tarafından onaylanması gerekiyordu. İsmet İnönü girişimcinin 5 yıllık plan sürecini alt üst ederek zengin olmak uğruna devlete zarar verdiğine inandığı takdirde projeyi reddediyordu. Hayal kırıklığına uğrayan iş adamları bu kez mutat zevat aracılığıyla konuyu Gazi'ye iletiyor ve hükümetin adeta bağnazlık derecesine devletçilik ilkesine bağlı kalmasının ülkenin gelişmesini engellediğinden sızlanıyorlardı. Bu olaylardan biri Mustafa Kemal ile İsmet'in ilk kez başkalarının önünde tartışmalarına neden oldu. 1932 Ağustos'unda Mustafa Kemal bir proje başvurusunu reddeden bir görevliyi savunmak hatasına düşen iktisat vekili Mustafa Şeref'i istifaya zorladı. İsmet öfkeden küplere bindi. Yine Ağustos'ta daha sonra Mustafa Kemal ile İsmet, Kral 5. George'un Türkiye Cumhurbaşkanı'na diz bağı nişanı takmayı önerdiği haberini yayınlayan bir gazeteye gönderilecek tekzip yazısının hazırlığı sırasında tartıştılar. Mustafa Kemal böyle bir öneri yapılmış olsa bile kabul etmeyeceği sözlerinin yazılması için ısrar ederken, İsmet öneri yapılmadığı için bu sözlere gerek olmadığını savundu. Mustafa Kemal birkaç gün önce iktisat vekiline karşı davranışı konusunda İsmet'in inatçılık ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile başbakanın tokalaşmadan ayrılmaları Yalova'daki konukların dikkatini çekti. Dipnot Bozok, sayfa 231. Aralarındaki soğukluk fazla uzun sürmedi. İsmet İnönü kendisine sadık olduğunu bildiren bir mektup gönderdi ve Mustafa Kemal de aşağıdaki yanıtı verdi. İsmet, büyük adamsın. Hassas olduğun kadar his veren adamsın. Sen benim sözlerimi okurken gözlerin yaşarmış, ya ben seni okurken hıçkırıklarla ağladığımı söylersem inanır mısın? Bu duygularımı sofrada değil, kimsenin yanında değil, yatak odama çekildikten sonra mahremimle yazıyorum. Sen beni muhakkak çok seviyorsun. Ya ben seni? Dipnot: Mektubun fotoğrafı Mustafa Kemal Atatürk adlı albümde. Editör Ülger, cilt 1, sayfa 188. Albümdeki başlık mektubun tarihini 6 Ağustos 1933 olarak gösteriyor. Ama kapadığım sözcüğün altındaki tarih başka bir yazıyla atılmış ve herhalde mektubun kilit altına alındığı tarihi belirtiyor. Yanındaki mahrem dostu büyük bir olasılıkla afetti. Dipnot, bizim yorumumuz Mustafa Kemal mahremim de sözcüğüyle yanında hiç kimsenin bulunmadığını, tek başına olduğunu belirtmek istemiştir. Yayın evinin notu. Mustafa Kemal'in el yazısı gibi mektubun duygusallığı da akşam eğlencesinin etkilerini gösteriyor. Ama yine aynı zamanlarda yazılmış bir talimat aynı mesajı ayık bir zihinle de veriyor. Karşılaştığımız güçlükleri halletmek için başkasına değil, her zaman başvekil İsmet Paşa'ya müracaat etmelisiniz. Dipnot, Aydemir, 2. adam cilt 2 sayfa 469. Talimatın fotoğrafında tarih gözükmüyor. Ama Kemal Atatürk yerine Gazi Mustafa Kemal imzasını taşıdığından 1934'ten önce yazılmış olması gerekir. Herhalde 1922 Ağustos'unda Yalova'da konukların önünde geçen kavganın ardından yazılmıştı. 9 Eylül 1932 tarihinde Celal Bayar iktisat vekili seçilince Mustafa Kemal'e dalkavukluğa varan bir telgraf gönderdi. Halkın ve memleket ihtiyaçlarını en iyi sezen yüksek dehanızın açtığı nurlu yolda şimdiye kadar olduğu gibi mefkureci bir ameliniz sıfatıyla candan çalışacağım. Mustafa Kemal her zamankinden daha uzun bir telgrafla eğer herkes gelişme işinde görev alırsa devletin üzerine düşen ekonomik yükün azalacağını söyleyerek yanıtladı. Bu kamuoyunda İsmet'le özdeşleştirilen aşırı devletçilik kavramının açık bir eleştirisiydi. Gerçi Mustafa Kemal yeni bakanı atadığı için kendisine resmi olarak teşekkür etmişti ama yine de İsmet tedirgindi. Dipnot Bozdağ bitmeyen kavga sayfa 123-126. Öte yandan itiraz etmeyecek kadar kurnazdı ve Celal'le kabinede birlikte çalışmaya başladı. Günümüz Kemalistleri Gazi'nin akşam toplantılarını Platon'un şöleniyle kıyaslamaktan hoşlanır. Gerçekten bu toplantılarda sık sık dil, tarih, politika ve ekonomi konularında tartışmalar yaşanmıştı. Gazi'nin en sevdiği dört yazar olan Ruşen Eşref Ünaydın, Falih Rıfkı Atay, Yunus Nadi Abalıoğlu ve Yakup Kadri Karaosmanoğlu çok sık davet edilirlerdi. Koruma görevini gayri resmi olarak üstlenen Mutat Zevat da çok sık beraber olurdu. Bir gece İstanbul'daki Park Otel'de elektrikler kesildi ve ışıklar yeniden yanınca Kılıç Ali ile başka bir konuğun silahlarını çekmiş halde bedenlerini Cumhurbaşkanı'na siper etmiş oldukları görüldü. Dipnot, olayı otelin baş garsonundan dinlemiş olan Kılıç Ali'nin oğlu Altemir Kılıç yazara aktarıyor. İçlerinden biri dışında kendileri ya da Gazi ölene dek yanından ayrılmadılar. 1935 yılında metresini tabanca ile vuran Recep Zühtü ise Gazi'nin sofrasından uzaklaştırıldı. Akli dengesinin yerinde olmadığı savıyla mahkemede beraat etti ama parlamentodaki konumunu korudu. Dipnot Goloğlu, Cilt 7 sayfa 170-171. Deli de olsa katil de olsa Recep Zühtü'nün milletvekili maaşına gereksinimi vardı. Bazı konuklar gözlemlemek için davet edilirdi. Bir akşam Afet'e, ''Bu adamın ne bayağı olduğunu bilemezsiniz.'' dedi. ''Hani çöp tenekesi vardır, içine her türlü süprüntüler konur. Ne kadar boşaltsanız dibinde yapışık bir şeyler kalır. İşte bu o şeylerdendir.'' Afet, ''Aman paşacığım, öyleyse ne diye sofranızı alıyorsunuz?'' diye sorunca, ''Ha işte onu da sen bilemezsin kızım.'' yanıtını verdi. Dipnot Atay Çankaya sayfa 401. Gerçi Atay Afet'in adını vermiyor ve Atatürk'ün masasında bulunan bir hanımdan söz ediyor. Ancak bu sözlerin Afet'e söylendiği kesin gibi görünüyor. Gösterişli havaları söndürmek de çok becerikliydi. Bir akşam İsmet İnönü ile Londra'daki Türkiye Büyükelçisi'nin gönderdiği bir rapor üzerinde tartışırlarken konuklardan biri, ''Şunu arz etmek isterim ki İngilizlerin başka memleketlerle münasebetlerinde, bilhassa hatta yalnız kendi menfaatlerini düşündükleri meşhurdur.'' diyerek atıldı. Mustafa Kemal bu kadar mı efendim diye sorduktan sonra konut, evet yanıtını verince, yüksek irşadınızdan yani doğru yolu göstermeden dolayı gerek kendi namıma, gerek Cumhuriyet Hükümeti namına zat-ı halinize teşekkür ederim diye tamamladı sözlerini. Estağfurullah efendim diyen konuk yapılan şakayı bir türlü anlayamamıştı. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 541-542. Konukların pek azı genel ilkeleri etkili uygulamalara dönüştürmeye yetenekli olduğundan Mustafa Kemal'in şölenleri platonik yani düşünce düzeyinde kalıyordu. Falih Rıfkı Atay'ın anılarında belirttiği gibi Mustafa Kemal yeni devleti yaratırken ülkenin modern tarihindeki en küçük, en düşük nitelikli kadrosuna sahipti. Kafası işleyenler Ankara'ya gelmedi, birçoğu yeni rejime karşıydı. Başka bir Kemalist yazar olan Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun not ettiği gibi devrim baştan başa bir kaosun içinden çıkmıştı. Dipnot Kara Osmanoğlu Atatürk sayfa 140-163. Bunları hisseden Mustafa Kemal yabancı uzmanlara saygı duyuyor ve yaptıklarını savunuyordu. Aynı zamanda da Türklerin öğrenme yeteneği olmadığını ileri sürenlere kızıyor ve eğitimlerini yeni tamamlamış profesyonelleri yüreklendiriyor, onları değerlerinin çok üstünde övüyordu. Dipnot Atay Çankaya sayfa 544. Gazi'nin sofrasında çok sık görülenlerden biri 1925'ten Atatürk'ün yaşamının sonuna dek 13 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürmüş olan Tevfik Rüştü Aras idi. Yurt içinde başarısızlıklara uğrama ya da abartılı yaltaklanmalara aldanma sonucunda yabancı maceralara atılarak dış politikada yapılacak hatalar mutlak iktidara sahip olan yöneticileri mahvedebilirdi. Mustafa Kemal böyle bir tuzağa düşmedi. Enver'in atıldığı başarısız maceralar nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışının hızlanmasına tanık olmuştu ve kendisinin İstiklal Savaşı'nda kazandığı zaferin meyvelerini tehlikeye atmamaya kararlıydı. Lozan'da elde ettikleriyle yetinerek savaş sonrasındaki oluşumu korumaya özen gösteriyordu. 1931 yılındaki seçim bildirgesinde amacının yurtta sulh, cihanda sulh olduğunu söyledi ve bu deyim çok kez yinelendi. Dipnot, ATTB sayfa 608. Bolşevik Rusya henüz güç kazanmaya çalışırken Mussolini'nin hırsı ve büyük savaşta toprak yitirmiş olan iki küçük ülkenin Macaristan ve Bulgaristan'ın yakınmaları bu oluşum için esas tehlike olarak belirdiler. Başlangıçta Yunanistan'ın konumu da belirsizdi. Genç toprak kazanmıştı ama Türkiye'nin aleyhine beslediği çılgın fikirleriyle ilgili hayal kırıklığına uğramıştı. İsmet İnönü'nün Lozan'da Venizelos ile vardığı anlayış, Yunanlıların Türkiye'ye karşı harekete geçmesini önledi ve Venizelos'un 1928'de Atina'da yeniden iktidara gelmesiyle Lozan Antlaşması uyarınca toplulukların takasının kesin şartlarıyla ilgili anlaşmazlıklar ve mülkiyet iddiaları hızla çözüldü. Türkiye'nin Yavuz savaş gemisini yenileme kararı bu anlaşmanın hızlanmasında etkili olmuştu. Ege Denizi'nde bir silahlanma yarışına girmek istemeyen Venizelos, 1930 Ekim'inde Ankara'yı ziyaret etti ve dostluk gösterileri arasında geniş kapsamlı bir anlaşma imzalandı. Dipnot, metin için İsmail Soysal, sayfa 393-396. Mustafa Kemal'in tarihten gelen düşmanlıklar ya da gaddarlıklarla kaybedecek zamanı yoktu. Çankaya Köşkü'nün duvarına bir Türk askerini yere düşen Yunan askerine süngüsünü saplarken gösteren bir tablo asıldığında ne iğrenç manzara diyerek derhal kaldırılması için emir verdiği söylenir. Dipnot Soyak Cilt 1 sayfa 29. Ertesi yıl Venizelos'un ziyaretine karşılık veren İsmet Atina'daki sıcak karşılamaya çok şaşırdı ama bu dostluk gösterisinin Yunanlı göçmenlerin Türkiye'ye geri dönmesi anlamına gelmediğini anımsatmayı da ihmal etmedi. Dipnot Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'ya göre sayfa 132-133, İnönü Yunanistan'da yaşamının tehlikede olabileceğinden korkuyormuş. Yola çıkmadan önce kendisine bir şey olduğu takdirde çocuklarıyla ilgilenmesini Cumhurbaşkanı'ndan istemiş. İsmet İnönü, Cilt 2, sayfa 240.
Ayrım sonu.